Ayrım 7. Enver, Murat Bardakçı. Sayfa 82. Geçen asrın ilk senelerinde Makedonya'nın dört bir tarafında bütün bu hayhuyun yaşandığı yerler arasında öyle büyük mesafeler yoktur. Mesela Manastır ile Üsküp'ün arası 174 kilometredir. Ohri, Manastır'ın 69 kilometre ötesindedir. Yani bugün için sadece yarım saat yahut 45 dakika mesafededir. En uzun mesafelerden biri Manastır ile İttihatçıların merkezi olan Selanik arasıdır ve 214 kilometredir. İzmit'in İstanbul'dan bugün karayolu ile mesafesinin 110, Ankara'nın da 455 kilometre olduğu göz önüne alınacak olursa, ikinci meşrutiyetin ilanını sağlayan hadiselerin aslında ne kadar ufak bir bölgede yaşandığı daha kolay fark edilir. Aşağıda ikinci meşrutiyet öncesindeki ayaklanmaların ve önemli hadiselerin meydana geldiği merkezlerin birbirlerine olan uzaklıkları kilometre cinsinden yer alıyor. Manastır Ohri 69 kilometre, Selanik Tikveş 145 kilometre, Tikveş Üsküp 95 kilometre, Selanik Manastır 214 kilometre, Selanik Üsküp 235 kilometre, Tikveş Manastır 88 kilometre, Manastır Üsküp 174 kilometre, Üsküp Koçani 120 kilometre, Üsküp Kaçanik 34 kilometre, Ohri Resne 37 kilometre. Bu uzaklıklar günümüzde karayolu ile gidiş mesafeleridir ve yerleşim merkezleri arasındaki kuş uçuşu uzaklıklar aslında daha yakındır. Mesela Selanik'e 214 kilometre mesafede bulunan Manastır kuş uçuşu 142, yine Manastır'a karayolu ile 174 kilometre uzakta olan Üsküp de aynı şekilde 108 kilometredir. Ama bugün için kısa sayılabilecek olan yukarıdaki mesafeler o günün şartlarına göre aslında daha uzun sayılır. Özellikle de dağ yolları üzerinden yapılan gizli seyahatler meşakkat vericidir. 1903 Ocağı'nda kurmay yüzbaşı olarak 3. Orduya tayin edilen Enver, 5 sene boyunca bütün bu çeteler ile mücadele etti ve Makedonya Dahili Merkez Komitesi'nin lider kadrosuna mensup ihtilalcilerden bazıları da onun kumanda ettiği baskınlarda ve çatışmalarda ortadan kaldırıldılar. Enver otobiyografisinde ayaklanmaları, çetecilerin faaliyetlerini ve katıldığı çatışmaları ayrıntılı şekilde anlatır. Otobiyografinin Makedonya faslında Bulgar ifadesiyle Slav isyancıları kastetmekte, Makedonyalı Yunanları da sadece Yunan diye yazmaktadır. Şöhret sahibi askerlerden bazıları şöhretlerini genellikle gençlik senelerinde elde etmiş oldukları başarılara borçludurlar ve bu ilk başarılar her zaman hatırlanır. Ünvan gibi olur ve hiçbir zaman unutulmaz. Mesela Napolyon Bonaparte ilk şöhretini henüz 24 yaşındayken 1793 Temmuz'unda topçu birliklerinin kumandanı olarak Toulon şehrinde Cumhuriyet karşıtları ile İngiliz birliklerine karşı kazandığı muvaffakiyet ile elde etmiştir. Türklerin Orta Avrupa'dan çıkartılmasının ilk adımı olan ve 1699'daki Karlofça Anlaşması'nı imzalamamızla neticelenen Zenta bozgununun galibi ve Avrupa askerlik tarihinin en önemli isimlerinden olan Prens Eugène de Savoie, Zenta'da bizi bozguna uğrattığı sırada 34 yaşındadır. İsmini geniş çevrelere Çanakkale'deki başarısı ile duyuran Mustafa Kemal de o sırada henüz 34'ündedir. Enver'in ilk şöhretini elde ettiği yer Makedonya'dır ve yüzbaşılı ile binbaşılığında burada yaptığı eşkıya takibiyle isim yapmış, hem bağımsızlık için mücadele eden tarafta hem de askerler ve siviller arasında gayet iyi tanınmıştır ve asker olarak yetiştiği yerde Makedonya'dır. Genç subayın o senelerden kalma askeri yazışmaları ile raporlarından bazıları ve günlükleri bugün elimizdedir ve eşkıya takibi bahsine otobiyografisinde de geniş yer vermiştir. Küçük defterler şeklindeki günlüklerinde operasyon düzenlenecek evleri önceden planlarına kadar çizmiş ve planların yanına operasyonun hedefiyle alakalı bazı bilgileri de kaydetmiş, raporları ile yazışmalarının kopyalarını da muhafaza etmiştir. Aşağıda Enver'in yüzbaşılığı sırasında kumandanlığa gönderdiği iki resmi yazı, askeri elbise ve odun sağlanması talebiyle yaralı bir erin tedavisi hakkındaki arzları yer alıyor. Kesriye kumandanlığına, buradaki efradı şahanenin Mayıs maaşı ile pek yırtık olan üst başlarını düzeltmek üzere hiç olmazsa bölük deposunda mevcut bulunan elbiseden 30 katının gönderilmesi ve hamam odunu verilmesine müsaade edilmek ve miktarı bildirilmek üzere evamiri aliyelerinin lazım gelenleri itası müsterhamdır. 21 Haziran 322 3 Temmuz 1906 Erkan-ı Harp Kolağası Enver. Manastırda Müşriyet-i Celile vekaletine. Haziran'ın 28. günü Varıçobanist yaylasında haydutlarla vuku bulan müsademede yaralanmış olan Delvineli Abidin'in buraca tedavisi müşkil olacağı belediye doktoru tarafından ifade edilmekte olduğundan yarın Yevmiye Akçesi'nden bir araba tutularak Görece'ye gönderileceği ve oradan sonra manastıra sevk olunacağı maruzdur. 2 Temmuz 322, 15 Temmuz 1906 Erkan-ı Harp Kolağası Enver. O senelerde manastırda meydana gelen acı, daha doğrusu devletin vaziyeti bakımından utanç verici bir hadise, Enver'in düşüncelerinde ve görüşlerinde önemli tesirler yaptı. Manastırdaki Rus konsolosunun kendisine selam vermediği gerekçesiyle elindeki kırbaçla Halim ismindeki bir Türk jandarma neferinin üzerine yürümesi ve neferin konsolosu vurarak öldürmesi üzerine hem Halim'in hem de Halim'i engellemediği için hadise sırasında yanında bulunan bir başka askerin idamlarına karar verildi. Çatırdayan bir imparatorluğun güçlü devletlerin elinde nasıl utanç verici bir acize düştüğünü gösteren hadise bu kadarla da kalmadı. Daha da utanç verici bir başka iş edildi ve Enver'e öldürülen konsolosun cenaze alayının geçişi sırasında birliğindeki toplarla selam atışı yapması emredildi. Enver hadiseyi otobiyografisinde şöyle anlatacaktı. Bu sırada zuhur eden bir vaka büsbütün işi karıştırdı. Rusya hükümetinin Manastır General Konsolosu Mösyö Roskovski askerlere taarruza rast geldiği yerde selam vermediğinden dolayı tekdire ve hatta bir topçu neferini darba kadar varmıştı. Nusetiye karakolu önünden geçerken orada bulunan jandarma neferi Halim tanımadığından arz-ı ihtiram etmez. Konsolos bunun üzerine kırbaçla yürür. Nefer de namuslu askerisini muhafaza için ateş eder. Konsolos iki kolunu, vücudunu delen bir kurşunla yere serilir. Silah sesi üzerine kışladan mahalli vakaya koşmuştum. Nefer temkinini bozmayarak ben vurdum dedi ve silahını bana teslim etti. Derhal teşekkül eden Divan-ı Harbi Askeri'de bulundum. Orada Rusya Sefareti Baş Tercümanı Mandelstam'ın hükümete yaptığı hakaret bütün asabımı tahrik ediyor. Ah ne vakit iyi bir idare teşekkül edecek, ne vakit bizi bu tahkirlerden kurtaracak bir hükümet tesis edecek diyordum. Bu sırada Vilayet-i Selase Müfettişi Umumiliğine tayin edilmiş olan Hilmi Paşa manastırdaydı. Divan-ı Harp Halim ile bir refikinin idamına karar verdi. Divan-ı Harp katibi bulunduğumdan verilen bu hüküm hiçbir kanuna temas etmediğini söylemeden geçemem. Fiili katlin tehevvüren jandarma tarafından icra edildiğini konsolosanenin Divan-ı Harp'te bulunan vekilleri de tasdik ettiler. Bununla beraber hükmü idam şöyleydi. Nefer Halim tehevvüren başladığı fiili katli taammüden ikmal eylediğinden ve refiki de esnai katilde arkadaşını men eylemediğinden idamlarına karar verilmiştir. Bu suretle Divan-ı Harp ebediyen namını lekedar edecek bir hüküm vermiş oluyordu. Bu iki nefere verilecek azami ceza 15 ve 5 sene kürek olacaktı. Divan-ı Harp bu hükmü böyle verdikten sonra o vakte mahsus bir idare bunun idareten idama tahvil ederdi. Fakat Divan-ı Harp haksız bir muamele yapmış olmazdı. Hükmü idamın icrasında sefaret baş mütercümanı benimle beraber seyre gitmek istedi. Divan-ı Harp reisi müfettişi umumiliğin bu emrini tebliğ etti. Fakat kabul edemeyeceğimi rica ettim ve muvaffakat ettiler. Yalnız konsolosun cenaze alayı giderken bataryam 5 top endahtına memur olmuştu. Bunu yaptım. Mamafi bu vakadaki haksızlığı hiçbir vakit unutamayacağım. Elçinin öldürülmesi hadisesinin ayrıntıları Rus konsolosunun katli başlığı altında Kazım Karabekir'in hatıralarında da vardır. Rus konsolosu aksi ve müthiş Türk düşmanı bir adammış. Biraderin anlattığına göre Kışla Caddesi'ndeki bir gazinoda arkadaşlarıyla bilardo oynarken Kışlaların karşısındaki Nusretiye karakolundan birkaç el silah sesi gelmiş. Oraya koşmuşlar ve konsolosun yerde yattığını görmüşler. Hadise şöyle olmuş. Topçu Kışlası'nın karşısında bir jandarma karakolu var. Adı Nusretiye karakolu. Yanında Piyade Kışlası'nın Kırmızı Kışla, karşısına da Nusretiye Belediye Bahçesi düşer. Konsolos bu tarafa her zaman gezmeye çıkarmış. Bugün de kavasıyla beraber karakolun önünden geçer. Nöbetçi selam durmamış diye kızmış. Nöbetçinin yanına giderek ben Rus konsolosuyum, neden bana selam durmadın demiş. Nöbetçi tanımadım konsolos olduğunu demiş. Konsolos kavası da görmedin mi diyerek kamçısıyla ve tokatla dövmüş. Sonra beni iyi tanırsın. Size böylesi layık alçak Türkler diye edepsizliğe başlamış ve yoluna devam etmiş. Birkaç adım ayrılınca Mehmetçik silahını konsolosa çevirmiş. Türk neferi de kendini döven Rus konsolosuna böyle tanıtır diyerek herifi vurmuş. Konsolos ve kavas ağaçların arkasına kaçarak yalvarmaya başlamışlarsa da konsolos aldığı yaradan yıkılmış can vermiş. Meselenin Rusların müdahalesini, Bulgar ihtilali kazanamadı diye kasten yapıldığını herkes söylüyor. Ruslar hükümetimizi iyice sıkıştırmışlar, nöbetçi neferi mani olmadı diye orada bulunan diğer bir arkadaşı divan-ı harp kararıyla idam olunmuş. Hükümet resmen taziye ve tazminat vermiş. Divan-ı harp katibi Enver Bey imiş, resmen asılma yerinde bulunmuşlar. Abdülhamit'in mutlak iktidarın yanı sıra Balkanlarda ve Makedonya'da yaşanan bütün bu hadiseler, muhalif siviller ve askerler arasında artık bir şeyler yapılması gerektiği fikrini daha da sertleştirdi ve bu maksatla yeni cemiyetler kuruldu. Avrupa'da senelerdir faaliyette bulunan Jön Türkler, Paris'te 4 Şubat 1902'de ilk kongrelerini yaptılar ama kongre bölünme ile neticelendi. Adimi müdahaleciler denen grup, Ahmet Rıza Bey'in yanında kaldı. Müdahaleciler ismini alan ikinci grup da Sultan Abdülhamit'in kız kardeşi Seniha Sultan'ın oğlu ve dayısı olan hükümdarın muhalifi Prens Sabahattin Bey'in tarafını tuttu. Adimi müdahaleciler daha sonra İttihat ve Terakki ismini alacak olan Terakki ve İttihat Cemiyeti'ni kuracak, müdahaleciler de Teşebbüs-ü Şahsi ve Adimi Merkeziyet Cemiyeti'ni teşkil edeceklerdi. Avrupa'daki muhalefetin bölünmesinden sonra Abdülhamit karşıtları Türkiye'de yeni gizli cemiyetler kurdular. Bu ihtilalci teşkilatların en önemlisi ve gelecekte çok önemli roller oynayacak olanı 1906 Eylül'ünde Selanik'te teşkil eden ve Merkezi Umisi yani Politbürosu Talat, İsmail Can Bulat, Evranoszade Rahmi, Mithat Şükrü, Bursalı Tahir, Naki, Ömer Naci, Kazım Nami, Zeyma Fehmi ve İsmail Hakkı Bey'den meydana gelen Osmanlı Hürriyet Cemiyeti'ydi. Kısa bir müddet içerisinde genç subayların rağbet gösterip katılmaya başlayacakları bu cemiyet, 1907 Eylül'ünde İstanbul'da 1889'dan itibaren faaliyet gösteren, Avrupa'da şubeleri bulunan eski ismi Terakki ve İttihat, yeni adı da İttihat ve Terakki olan cemiyet ile birleşti. Birleşmeyi Terakki ve İttihat'ın Paris'teki mensuplarından olan ve Hoca Mehmet Efendi ismiyle gizlice Selanik'e gelen Doktor Nazım Bey sağlamıştı. O dönemi anlatan eserlerde Mustafa Kemal'in Şam'da 5. Ordu'nun subayları arasında Vatan ve Hürriyet ismindeki bir başka cemiyet kurmuş olduğundan bahsedilir ve bu teşkilatın daha sonra Osmanlı Hürriyet Cemiyeti ile birleştiği söylenir. Bu konuda ortaya şimdiye kadar bir belge konmamıştır. Ama İttihat ve Terakki'nin sabık Maliye Nazırı Cavit Bey'in 21 Kasım 1922'de Güney Fransa'nın Menton kasabasından o sırada İtalya'da bulunan bir diğer İttihatçı lidere İsmail Can Bulat'a gönderdiği ve Suriye'de kurulduğu söylenen bu cemiyet ile Selanik'in birleşmesi konusundan istisnalı ifadelerle bahsettiği bir mektubu vardır. Mustafa Kemal'in Ahmet Emin'e verdiği uzun interview'yu okudun mu? Hayatından uzun uzadıya bahsediyor. İttihat ve Terakki Cemiyeti'ni İptida Hürriyet Cemiyeti olarak kendisinin Suriye'de tesis ettiğini ve Selanik'e muvakkaten geldiği vakit orada da bir şube açtığını ve sonra bu ismin Doktor Nazım'ın talebiyle İttihat ve Terakki'ye tahvil olunduğunu söylüyor. Bunun aslı var mı? Ben böyle bir şey bilmiyorum. Bu interview'yu görmemişsen oku, enteresandır. Askerler siyasete karışıyorlar diye cemiyet işlerinden uzak kalmış. Osmanlı Hürriyet Cemiyeti'ne 1906 Eylül'ünde Enver'de katılacak, gizli cemiyetin 12 numaralı üyesi olacak ve tarih daha hızlı biçimde şekillenmeye başlayacaktır. O sırada birkaç günlüğüne Selanik'e gitmiş olan Enver, otobiyografisinde cemiyete manastıra dönüşünden bir gün önce katılmasını ayrıntılı şekilde anlatır. Nihayet 1322 Eylül'de Selanik'e gelmiştim. Orada amcam Mümtaz Yüzbaşı, şimdi kol ağası Halil ile konuşuyorduk. Evvelce onunla Anadolu'da Bulgar çetelerine müşabih çeteler teşkiliyle halkı uyandırmayı, hiç olmazsa böylece Anadolu'yu Rumeli'nin uğraması muhtemel olduğu inkisamdan kurtarmayı düşünmüştük. Bana eski fikrimde sabit olup olmadığımı sordu ve nihayet Selanik'te bütün memleket için düşündüğümüz gibi çalışmak üzere bir cemiyet mevcut olduğunu söyledi. Ve kendisinin de dahil olduğunu, aleylusul kimseye söylemeyeceğimi yemin ettirdikten sonra söyledi. Tramvayda o vakit hasta olan şimdiki Viyana Ateşe Militeri sınıf arkadaşım kol ağası Hafız Hakkı Bey'i ziyarete gidiyorduk. Orada zımnen Hakkı Bey'e açtık. O da biraz mütereddit idi. Avdet'te düşünüyordum, şeriatı sordum. Memlekette idari-i meşruiyatın tesisine çalışmak, 1293 kanunu esasisinin tatbikini temin etmekten ibarettir, dedi. Zaten defaatle eşkıya müsaademesinde ölüme maruz kalmış olduğumu ve orada ölsem vatanıma büyük bir hizmet etmeden dünyayı terk edeceğimi taattur ettim ve bu yolda ölürsem hiç olmazsa vicdanen müsterih ölürüm diyerek muvafakat ettim. Fakat usul ve çiğle heyeti idariye arz-ı malumat edilecek, cevap alınacak, sonra cemiyete merasimi mahsusası dahilinde girecektim. Evde amcamdan ayrıldım. Ertesi gün manastıra avdet edecektim. Kendisine hürmet ettiğim ve namusuna emin olduğum Rüşdiye muallimi, Selanik Rüşdiyesi müdürü Binbaşı Tahir Bey'e, şimdi Bursa mebusu, ziyarete gittim de. Kendisine bu yolda bir teklifte bulunduğunu söyledim. Beni anlamaya mı geldin? Mafi söyleyeceğim. Böyle bir cemiyet var. Ben de dahilim. Sen de gir, iyi olur, dedi ve ertesi gün hareket edeceğimi söyleyince, o halde haydi çıkalım, dedi. Ben bir ufak kütüphanede bekledim. O gitti. Biraz sonra gelerek müfettişi umumilik refakatinde bulunan Priştineli Erkan-ı Harp Binbaşısı Hakkı Bey'in gelip evden gece saat 2'de beni alacağını ve onu götüreceği yere gidip merasimi mahsusası dahilinde yemin ile cemiyete gireceğimi söyledi. Ben de peki diyerek ayrıldım. Artık geceyi bekliyordum. Saat 2'de kapı çalındı. Kapıyı açtım. Hakkı Bey'di. Nazım Bey'e manastırdan gelmiş bir arkadaşımı görmeye gideceğimi söyleyerek sivil muşambamı giydim. Revolverimi cebime koydum. Allah'a mütevekkil olarak çıktım. Kafe Kristal'e gittik. Orada birkaç kişi oturmuştu. Selam vererek oturduk. Biraz sonra yalnız bir sivil ve ikimiz kaldık. Oradan kapıda duran bir beyaz beygirli arabaya bindik. Yıllar Caddesi'ni takiben depoya doğru inmeye başladık. Yolda bu sivili Hakkı Bey takdim etti. Posta ve Telgraf Başkatibi Talat Bey, dedi. Şimdi Meclisi Mebusan Reisi Sanisi Talat Bey. Kalbimde kendisine karşı büyük bir muhabbet hissediyordum. Alaaddin'in tuğla fabrikasının sokağından biraz evvel arabadan indik. Ben Talat Bey ile beraber sokağa girdim. Meydanlığa çıkan köşede durduk. Talat Bey cebinden çıkardığı siyah bir gözlüğü gözlerine yerleştirdi. Altında siyah bir bez olmakla beraber cüzi etraf seçiliyordu. Mamafi Selanik'in yabancısı olmak dolayısıyla buraları bilmiyordum. Bir bahçeden içeri girdik. Bahçe kapısında "Kimdir o?" dendi. "Hilal" parolası verildi. O bekleyen beni aldı. Talat Bey dışarıda kaldı. Bir taş merdivenden çıktık. Sağda bir odaya girdim. Orada yalnız kaldım. Hafif bir lamba ziyası odayı tenvir ediyordu. Perdeler kapalıydı. Biraz sonra kısa boylu, siyah peçeli biri içeri girdi. Bana cemiyete girmekte sabit kadem olup olmadığımı tekrar sordu. Evet, dedim. Gözlerimi tekrar siyah bir bezle sıkıca bağladı. Etrafı hiç göremiyordum. Geldiğimiz kapıdan çıktık. Karşıda bir odaya girdik. Birkaç adım sonra ayakta durduruldum. Birisi karşıdan doğru bir nutuk okudu. Bunda vatanın hali, buna sebep olan idari-i zalimenin zeyyatı meskûr idi. Nihayet de bu seyyahat-ı def için teşekkür eden Osmanlı Hürriyet Cemiyeti'ne beni kabul ettikleri münderiç idi. Nihayet sıra yemine geldi. Sağ elim Kur'an-ı Azimuşşan, sol elimde de bir kama ve bıçak üzerinde olduğu halde 1293 kanun esasisinin istirdadına ve bu uğurda hiçbir şey esirgemeyeceğime ve ihanet etmeyeceğime yemin ettim. Sonra gözüm açıldı. Karşımda siyah peçeli, kırmızı örtülü üç şahıs bulunuyordu. Ben Nutuk ve bu manzara karşısında pek müteessir olmuştum. Kalbimde yalnız başıma bu idari zalimi kökünden devirecek bir kuvvet ve bu kuvvetle mütenasip bir hahiş hissediyordum. Böyle vatana çalışmaya azmeden bir cemiyete intisabım dolayısıyla bir de fahr hissediyordum. Ortada bulunan şahıs cemiyet efradı arasında tanışmak icap ederse sağ elinin baş ve şehadet parmağı ile bir hilal işareti yaparak evvela bu işaretin etrafındakiler anlayamayacak surette söyleyecek olan tarafından verilmesini, sonra da mu'in parolasının evvela işareti alan tarafından ilk mim harfinin sonra da ayn harfinin işareti veren tarafından söylenmesi ve böylece münavebe ile kelimenin ikmalini ve kelime bitince bu iki şahsın cemiyete intisabından şüpheleri olmamasını söyledi. Ve bu heyetin bir heyete tahlifiye olduğunu ve eğer başka diyeceğim var ise makamı lazimine bildirmek üzere rehberime söylememi ihtar etti ve gözümü bağlamamı söyledi. Bağladım ve çıktım. Geldiğim veçile evden çıktık. Bu tahlifte numara verilmek lazım gelirken bana hiçbir şey vermemişlerdi. Ben de istemeyi unutmuştum. Mamafi 12. olarak cemiyete dahil olmuştum. Artık kalbim vatanın kurtulacağına fevkalade mutmain olduğu halde ertesi gün trenle manastıra hareket ettim. Cemiyete katılması işte böyle olmuştu. Gözleri bağlanmış şekilde bir yerlere gidiş, şifreler, semboller, maskeler, yeminler ve parolalar ile. Enver, Türkiye'nin tarihinde daha sonraları büyük rol oynayacak bir başka kişi, yani sonraki senelerin Talat Paşası olacak olan Talat Bey ile de ilk defa bu gizli merasim vesilesiyle tanışmış, kalbinde ona karşı büyük bir muhabbet hissedeceğini söylediği yeni dostu ile uzun seneler kader birliği yapmış, memleketin kaderine beraberce hükmetmişler ama sürgün senelerinde yolları ayrılmıştı. Artık mensup olduğu cemiyetin manastır teşkilatını güçlendirmeye, yeni üyeler bulmaya çalışmaktaydı. Ve Neyir-i Hakikat isminde gizlice dağıtılan bir de gazete çıkartmaktaydılar. Ama hükümet teşkilattan haberdar olmuş, cemiyetin bazı mensupları tevkif edilmişti ve yürütülen tahkikatın başında da Enver'in eniştesi, kız kardeşi Hasan Hanım'ın kocası olan Selanik Merkez Kumandanı Nazım Bey çeteciler ile mücadele görüntüsü altında Osmanlı Hürriyet Cemiyeti'ni ortaya çıkartabilmek için bir hafiye örgütü kurmuş ve cemiyet Enver'in kız kardeşinin vasıtası ile hafiyelerin isimlerini fotoğraflarını elde etmişti ama tevkifler devam ediyordu. Merkezi Umumi yapılan son tevkiflerin ardından 1908 Haziran'ın başında Nazım Bey'in ortadan kaldırılmasına, yani Enver'in ifadesiyle idamına karar verdi. Ve bu işle teşkilatın fedailerinden olan Mustafa Necip Efendi adında genç bir teğmen görevlendirildi. Bir inkılapçı için teşkilatın öldürülmesine karar verdiği kişinin kim olduğu mühim değildi. Ve Enver ortadan kaldırılmasına karar verilen kişinin eniştesi, yani öz kız kardeşinin kocası olmasını umursamadı bile. Hatta suikast teşebbüsünün başarılı olabilmesi için eniştesinin Selanik'teki evinde hazırlık bile yaptı ama suikastçi beceriksiz çıktı. Nazım Bey sadece ayağından vuruldu. Hatta bir başka kurşun Nazım Bey'in dikkatini dağıtmak maksadıyla suikast teşebbüsünden birkaç dakika önce eve gelmiş olan cemiyet mensuplarından Can Bulatzade Yüzbaşı İsmail Efendi'yi de yaraladı. Fedai öylesine beceriksiz idi ki Nazım Bey ile İsmail Can Bulat'ın ardından Nazım Bey'in emir erini de vurdu ama asıl hedefi, yani Nazım Bey'i ortadan kaldıramadı. Suikast teşebbüsü sırasında evde bulunan Can Bulatzade Yüzbaşı İsmail Efendi sonraki senelerde İttihat ve Terakki'nin önemli ve güçlü simalarından biri oldu. İsmail Can Bulat diye tanındı ve hayatı bir başka suikast teşebbüsüne, 1926 Mustafa Kemal'i hedef alan İzmir suikasti hazırlıklarına karıştığı gerekçesiyle Ankara'da dar ağacında noktalandı. Estonya'nın eski ismi Reval olan başkenti Tallinn'de 9 ve 10 Haziran 1908'de çok önemli bir görüşme yapıldı ve bu görüşme tarihleri Reval mülakatı olarak geçti. Reval'de bir araya gelenler İngiltere Kralı 7. Edward ile Rus Çarı 2. Nikola idi. Edward ve karısı Kraliçe Alexandra Reval'e kraliyet yatı Victoria and Albert ile gitmiş, Çar Nikola ile karısı Çarışı Alexandra Fyodorovna'yı getiren imparatorluk yatı Polar Star'ın yanına demirlemişlerdi. Her iki hükümdarın beraberinde hariciyelerinin üst seviyedeki etkileriyle yüksek rütbeli bazı askerler de vardı. Çar Nikola'nın çocuklarından bazıları da bir diğer yatla Standard ile Reval'e gelmişlerdi. İki imparator yanlarındaki heyetler ile beraber birbirlerinin teknelerine giderek görüştüler ama bu şekilde apansız buluşmaların duyulması etrafı birbirine kattı. Rusya buluşmayı bir barış bayramı olarak görürken İngiltere'de muhalefetteki işçi partisi hiddetlenip kralı eleştirdi. Alman imparatoru ise her ikisi de kuzeni olan İngiltere kralı ile Rus çarından haydutlar diye bahsetmeye başladı. Reval'deki görüşmenin heyecana ve endişeye sevk ettiği bir başka memleket daha vardı. Türkiye. Mülakatın duyulması hem Abdülhamit ile çevresini hem de iddiatçıları heyecana sevk etti. Görüşmeler daha tamamlanmadan yayılan söylentilere bakılırsa iki imparator Türkiye'nin taksimini ele almış, hatta bu hususta anlaşmışlardı. Endişelenmekte haklıydılar. Zira 19. yüzyılın ikinci yarısından itibaren Osmanlı İmparatorluğu'nun dağılmasını engelleyen kuvvet zamanın padişahı, saray, babali, bürokratlar yahut ordu değil, sadece İngiltere'ydi ve İngiltere'nin artık Türkiye'nin taksimini düşünmeye başladığına inanılıyordu. Rusya'nın Balkanlarda yayılmasını ve Boğazlar'da hakimiyet kurmasını kendi menfaatinin aleyhine gören İngiltere, böyle bir tehdide, yani Rusya'ya karşı Osmanlı tarafını desteklemek suretiyle her zaman karşı durmuş ve imparatorluğun dağılmasını geciktirmişti. Ama İngiltere'nin senelerdir devam ettirdiği bu politikasını Reval'de artık bir taraf bıraktı, Türkiye konusunda Rusya'ya karşı eskisine göre çok daha esnekleştiği iddia ediliyordu ve böyle bir ihtimalin doğru olması halinde hem Sultan Abdülhamit'in hem de muhaliflerinin telaşlanmaları normal idi. Zira böyle bir gelişme Türkiye'nin parçalanması demekti. Reval'de hangi konuların konuşulduğu ve ne kararlara varıldığı, görüşmenin üzerinden bir asırdan fazla zaman geçmiş olmasına rağmen bugün hala tam olarak ortaya çıkmış değildir. Alman Kaiseri Wilhelm'in görüşmeye katılanları, yerden yere vuran yazışmaları, o günlerin gazete haberleri, Sovyetlerin görüşmeyle ilgili olarak 1917 devriminden sonra yayınladıkları belgeler ve mülakat konusunda senelerden bu yana devam eden araştırmalar, iki imparatorun hangi konuları nasıl tartıştıklarını ve ne gibi kararlara vardıklarını tam olarak açığa kavuşturamamıştır. Görüşmelerin ana konusunu Almanya'nın teşkil ettiği Kaiser Wilhelm'in blokların dışına çıkartılarak tek başına bırakılmasına çalışıldı ve 6 sene sonra patlayacak olan Dünya Savaşı'ndaki ittifakların temelinin de bu görüşmede atıldığı bilinmektedir. Ama ayrıntılar, özellikle de Türkiye'yi alakadar eden hususlar hala karanlıktadır. Ayrıntıların ortaya çıkartılmamasına rağmen buluşmanın temel konusu hakkında bilinen öncelikle Almanya meselesinin ele alındığıdır. İki hükümdar Almanya'nın İngiltere ile giriştiği donanma yarışını konuşmuş, sonra İran'ı ne şekilde paylaşacaklarını tartışmış, Makedonya'nın geleceğini görüşmüş ve İngiltere zannedildiğine göre Boğazlar konusundaki eski sert politikasını yumuşatabileceğini hissettirmiştir. Kesinlik ve resmiyet taşımamasına rağmen Reval'de Türkiye ile ilgili olarak şu kararlara varıldığı söylene gelmiştir. Osmanlı Devleti'nin dünya için devamlı ve tehlikeli bir anlaşmazlık konusu olmaktan çıkartılarak bazı bölgelerinin militarası bir idareye verilmesi, bu bölgelerden Irak'ın, İngiltere, İstanbul ve Boğazlar'ın Rus nüfus bölgeleri olarak bu devletlere terki, Osmanlı Devleti hakkında karar alınırken Şark meselesiyle diğer devletlerin menfaatlerinin korunması, Osmanlı Devleti'nin sınırları dahilindeki Türk ve Müslüman olmayan halkların kendi kendilerine idare hakları üzerinde Ruslar ile İngilizlerin sebat etmeleri. Reval görüşmesi hakkında çıkan söylentilerin Türkiye'de heyecan yaratmaması mümkün değildi ve ilk telaşa kapılan da Sultan Abdülhamit oldu. Buluşmada nelerin konuşulduğunu öğrenebilmek ve müttefiki Almanya'nın alacağı tedbirlerden haberdar olabilmek için hemen İstanbul'daki Alman Büyükelçisini çağırıp bilgi istedi ve ardından Berlin ile yoğun bir haberleşme trafiği başladı. Aynı şekildeki telaş ve endişeyi iddiatçılar da yaşadılar. Reval mülakatında Türkiye'nin taksimine ve Makedonya'nın paylaşılmasına karar verildiği yolundaki söylentiler Balkanlardaki genç subayları heyecana sevk etti. Reval'deki görüşme memleketin elden gittiğinin ilk habercisi olarak görüldü ve bu endişe Sultan Abdülhamit'e karşı senelerdir yer altında devam eden muhalefetin artık ortaya, hatta dağlara çıkmasının yolunu açtı. Reval mülakatının yarattığı endişe ve telaşın neticesi tahminlerden de çabuk gelecek. Başta Enver ve Resneli Niyazi Beyler olmak üzere Balkanlardaki iddiatçıların önde gelenleri dağlara çıkacaklar ve Abdülhamit dağlardaki silahlı muhalefetin artması üzerine 13 Şubat 1878'de askıya aldığı anayasayı mülakattan bir ay sonra 23 Temmuz 1908'de tekrar yürürlüğe koymak, yani meşrutiyeti yeniden ilan etmek zorunda kalacaktı. Bütün bu gelişmeler Abdülhamit'in tahtından indirilmesinin, iktidarı sonraki senelerde İttihat ve Terakki'nin elde etmesinin ve Enver'in Türkiye'nin en güçlü, hatta tek adamı olmasının öncüsü oldu. 7. ayrımın sonu sayfa 93.